Konuşmayalı çok oldu. Zaten bir sohbet muhabbet edelim. Herkese merhaba. Yine bir cumartesi günü saat 11'de canlı yayında karşınızdayız. Bizi şu an Twitter'dan, YouTube'dan ya da Facebook'tan izliyor olabilirsiniz. Hoş geldik. Hoş geldin Melike.
Merhabalar.
Ve herkes de hoş geldi. Melike dedim, çok garibime gitti sana Melike demek bu arada. Çünkü biz Melike'yi Melke diyoruz.
Evet. Ama şimdi öbür Melike yok ya, onun için biraz da bana Melike diyelim.
Ama senin Instagram'da kendi beyanın Melike Ondurol olduğu için yani hani biz yapmadık aslında.
Evet, doğru. Niye öyle dedim acaba? Bu yayın benim çok kafamın yerinde olmadığı bir yayın herhalde. Bir arkadaşım şey demişti, koronaydım ya ben geçtiğimiz hafta. Mesaj atmış işte, ne yapıyorsun, ne diyorsun. Ben koronadan sonra bir ay unutkan oldum, haberin olsun, sadece haber vermek istedim demişti. O bunu söylediğinden beri kendimi böyle kontrol ediyorum zaman zaman. Acaba ben unutuyor muyum şu an? Acaba bende de unutkanlık yaptı mı diye. Şimdi öyle hissettim yine.
Instagram adını Melike on the road koyma nedenini hatırlamıyor musun?
Yok, Instagram adıma Melike on the road koyma nedenimi hatırlıyorum. Hatırlamaz olur muyum? O kadar da unutmadım. Sanırım bu unutkanlık biraz şeyle alakalı, böyle geçmiş değil de işte yakın geçmişi unutmakla alakalı. Göreceğiz zamanla. Eğer unutursam haber veririm.
Bu konuda raporlamanı bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bugün iki kişiyiz. Çok da yoğun bir gündem var. Fakat ya biz hepimizin bu yayınlara çıkması o kadar çok iş güç arasında ve koşturarak oluyor ki genellikle de son saniyede kimin gelebileceği kesinleşiyor. Ben de bunun sesini yaşıyorum genelde.
Öykü bugün dedi ki sabah 6'da kalkıyorum ve yayın saatine kadar kim gelebilecek, kim gelemeyecek onu düşünüyorum.
Yani neyi konuşacağız? Çünkü her konuyu herkes konuşmak istemeyebilir ya da özellikle konuşmak isteyebilir. Sonsa Melike'nin de telefonu kapalıydı. Ben biraz öncesine kadar yalnız yayın yapacağım zannediyordum.
Telefonu kapalı mıydı?
Evet.
Aa, hayır, değildi.
Ha, WhatsApp mesajları ulaşmıyordu.
Ben uyuyordum çünkü bakmamıştım mesajlara.
Ama ulaşmıyordu, çift tik olmuyordu.
Bilmiyorum, telefonlaşıyordu.
Grup konuşmalarında da. O kadar çok, bir de o kadar çok konuşuyoruz ki herkes bir şeyleri de kaçırıyor yani. Çünkü bunu da bilemiyorum kaç yüz mesaj dönüyor. Öyle işte. O zaman...
Bir dakika, yayına başlamadan önce bir şeyden bahsedeceğim. Şu an üzerimde turuncu gözüküyor ya kamerada.
Evet.
Aslında sarı bir şey var.
Maalesef.
So, iki hafta önce demiştim ya, bir sonraki yayına civciv olacağım yani sarı giyip de geleceğim diye. Tabii olmamıştı, korona oldum. Onun için yayınlara gelemedim. Ama şimdi giydim, fakat bu da niyeyse turuncu gözüküyor. Biraz canım sıkıldı şimdi.
Nasıl bir COVID'in?
Güzeldi. Çok güzel geçti.
Yani,
Evet. Evde patent kaydım ya ben. O kadar sıkıldım ki. Neyse ki sağlığımla ilgili hiçbir sıkıntı yoktu yani. Çok hiç sıkıntı yaşamadan atlattım. O yüzden bayağı hareketli geçti. Ama o kadar hareketli olunca evde tıkılı kalmak da çok can sıkıcıymış. Yani insan şey diyor, biraz halsiz olsaydım da bari uyurdum falan diyor. İyiydi ya. Geçti işte bir şekilde.
Ama en azından daha yalnız değildin birbirinize bulaştıran arkadaşlar olarak.
Yani o da iyi miydi kötü müydü bilmiyorum Öykü. Hani bazen böyle şey hissedersin ya, birini boğazlamak istersin ya, bilmiyorum seni çiziyor musun? Ben öyle oldum yani. Bana bulaştıran arkadaşımla karantinada kaldık bir hafta. Ve böyle zaman zaman can sıkıntımın pik yaptığı durumlarda böyle ona dönüp senin yüzünden oldu bu falan diye kurulduğumu hatırlıyorum. Neyse, kimseyi boğazlamadan bitti ama.
Evet.
Ne kadar ciddi yaklaştım buna.
ben şimdi konulara götüreceğiz ve screen share altyapısını hazırlamadım burada falan deyip bir anda da yapamadım. O yüzden ben ciddi. Ben bu gerekli hazırlığı yapmadım şu an falan diye. Aslında yaptım, sonra bir şey güncellemek istedim bilgisayar. Az önce, çünkü hep yayından önce bir teknik sürpriz çıkması gerekiyor yani böyle.
Evet. Bu inançla daha çok teknik sürpriz çıkar.
İnançlarımız başımıza gelenleri etkiliyor mu sence?
Başka bir yayında konuşalım bunu.
Tamam. O zaman çok iyi bir haberle başlayacağız. Çok can sıkıcı şeyler paylaşacağız sonra. Bayağı da şey ne yapacağız diyeyim bilemedim şimdi. Gıybet.
Dedikodu. Dedikodu yapacağız.
Yani hani selebritler, ünlü insanlar bu ara çok fazla veganlık ve hayvan ve köpek konuşuyor ama çok da bilinçsizce konuşuyor, görüyoruz ki onlara geçeceğiz maalesef. Ama öncelikle civcivlerimizden biri olan fakat bugün yayına gelemeyen grubumuzun avukatı Hacer Gizem Karataş'ın ifadesi derken mahkemeden sonra söylediklerini ve haber ajanslarına yansıyanı okuyayım diye düşündüm ben anlatmak yerine. Elazığ davasından birçok yayında bahsettik. Bu davanın neden önemli olduğundan geçen hafta da bahsettik. Bu hafta dava sonuçlandı. Gerçi tekrar ne yapacaklar, ne deniyor ona? Üst mahkemeye başvuracaklar. Ama neyse, bunu mutlaka bildirmemiz gerekiyor diye düşündük. Çünkü işte Gizem daha önce anlatmıştı. Normalde soruşturma bile açılamıyor barınaklarda, yani bakım evlerinde yapılanlarla ilgili. Elazığ davası bir dava açılabilmiş olduğu için bile zaten çok önemliydi. Ve de şunlar oldu. Bugün açılan dosyada görevi kötüye kullanmanın alt sınırından 6 ay ceza aldı barınaktakiler. Yani hem veterinerler hem de galiba çalışanlardı. İyi hal indirimi verildi. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Yani birkaç yıl suç işlemezlerse, galiba 5 sene oluyor o, sicillerine bile yansımayacak. Ama şu çok önemli: Elazığ'da ciddi bir yerel baskı vardı. Bu sebeple buradan görevi kötüye kullandıklarına, yani orada ölen hayvanların onların sorumluluğu olduğunun ortaya çıkması aslında bizim için çok önemli demiş Gizem. Zaten üst mahkemeye başvurup hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına ve cezanın miktarına tekrar itiraz edeceğiz. Umarım daha yüksek miktarda ceza almalarını sağlarız demiş. Gelişmeleri önümüzdeki haftalarda Gizem'in ağzından dinleriz zaten burada. Yani iyi bir sonuç çıktı. Yani sanıyorum, evet, ilk kez böyle bir durumda ceza almış olduğu bakım evi çalışanları. O nedenle...
Ama sosyal medyada da çok fazla konuşuldu bu Elazığ davası. Yani biraz belki o da etkili olmuştur böyle bir şeyde. Yani çok emek verdi tabii ki bütün hak savunucuları. Bunun da çok büyük etkisi oldu. Kimse peşini bırakmadı yani. Ama sosyal medyada da gerçekten çok fazla gündeme geldi. Yani işte böyle şeyler olunca hep aynı şeyi konuşuyoruz ya. Sosyal medyada yeterince gündeme gelmeyen şeyler acaba adaletin yerini bulmasında ne kadar etkili? Yani sosyal medya olmasaydı da bu olur muydu?
Evet. Ve yani adaletin yerini bulması için sosyal medyanın kullanılmasının gerekliliği ne kadar?
İşte kamuoyu baskısı. Yani ondan önce de televizyonda haber olduğu zaman daha şey oluyordu. Belki etkili oluyordu. Şimdi daha anında etki edebilen bir mecra var.
Evet. Bu arada Türkan Ceylan'ın da adını anmadan bu haberi geçmeyelim diye düşündüm. Veteriner hekim Türkan Ceylan bütün bu süreci başlatan kişi sanıyorum. Orada Elazığ'da. Evet, bu haberi kutluyor ve gelecekte de hayvanlara karşı kötü muamelelerde dava açılabilmesini, suçluların ceza almasını ama... Bunların hiç gerek olmamasını, çünkü hayvanlara kimsenin kötü muamele etmemesini umuyoruz.
Güldürdün.
Evet. Ben de içli içime ağlayarak güldüm. Oradan nereye geçelim? Şeye geçelim mi? Şimdi köpekler zehirlensin konusu çok bu ara yaygın. Yıldız Tilbe'nin açıklamaları üzerine onu da konuşmuştuk geçen hafta. Ki bu hafta da... Ay, onun görselini bulmadım. İfade vermeye gitmiş de her nefret, yani nefret suçunu meşrulaştırmanın herhalde en kolay yolu, en ana akım tarafından kabul edilen yolu insanları, özellikle çocukları kullanmak. Yani hani ben onu dedim, onlara şuna karşı bir nefret ifadesinde bulundum. Çünkü ben çocukları savunuyorum gibi bir kileme oturtmak ya da işte dini kullanmak, o da çok işlevsel oluyor. Öyle ifadeleri olmuş. İfadeye gittiğinde yani basına öyle açıklamalar yapmış. İşte ben çocuklar parklarda dolaşabilsin istediğim için köpekleri zehirleyelim dedim falan demiş. Halbuki bu köpeklerden bir tanesinin mesela 9 köpek zehirlenmiş, her yerde sürekli köpekler zehirleniyor. Bir tanesinin hikayesi basına düşse herkes o köpeği zehirleyenlere karşı nefret püskürtüyor.
Daha önce konuşmuştuk ya bunu, hikaye ne kadar evet. önemli.
Aynen öyle, bir tane canlının hikayesini bilmek ne kadar etkili ve önemli. Ama işte hikayeyi nereden aldığına bağlı. Başka biri de işte çocuklar parkta oynanıyor, o yüzden köpekler zehirlensin dediğinde bu şekilde bir kalıba oturttuğunda bu nefret söylemini yandaş bulabiliyor.
Bir de işin daha kötü tarafı, onu söyledikten sonra artık sen hayvanların haklarını savunmaya çalıştığında çocuk düşmanı haline geliyorsun. Yani o yüzden bir çıkmaza sürüklüyor oradaki bütün süreci. Sakarya'da bir tane köpek vardı, hatırlıyorsun, kollarını ve bacaklarını, yani bütün ayaklarını kesmişlerdi hayvanın. Mesela o hayvan için ne kadar büyük bir mücadele başlatıldı. İşte tedavisi için, yapanların bulunup cezalandırılması için. Yani bu hayvana şiddet, tecavüz, böyle şeyleri biz ilk defa görmüyoruz. Çok uzun yıllardan beri var. Hayvanların zehirlenmesi çok uzun yıllardan beri var. Ve böyle bireysel hikayelerde, yani tek bir köpeğin acıklı hikayesini duyduğumuzda ne kadar hassas olabiliyorken, işte bir grup köpek varmış, bir çocuğa saldırmışlar hikayesini duyduğumuzda hepsini zehirleyelim diyoruz. Yani bu tarz olayların çözümü nedir? Bizim bulabileceğimiz bir çözümü yok büyük ihtimalle. Yani bir kere de böyle bir saatte şöyle yapsınlar arkadaş diyemeyiz ama nedense böyle çözümümüzün, ilk aklımıza gelen çözümün zehirleyelim, öldürelim ve ortadan kaldıralım olması beni çok dehşete sürüklüyor. Yani demek ki cezası olmasa sevmediğimiz insanları da ortadan kaldıracağız. Hani yeri geldiği zaman. Ki kaldıranlar da var. Ya yani böyle çok...
Bu bayağı bütün şey özellikle.
Evet. Ya işte yapıyoruz yani. Ben de burada yaşıyorum ne yazık ki. Bu dünyada yaşıyorum. Ve çok aklıma getirdi bu zehirlenme muhabbeti. Ben gündemi 2 haftadır pek takip edemiyorum. Yani çok bakamadım kim ne demiş diye ama şeyi aklıma getirdi. Köylerde köylüler eğer orada işte tavuklarını falan yiyen tilkilerin sayısı bir dönem çoğalırsa hemen ormanlara zehirli etler falan bırakıyorlar ki o hayvanlar işte ölsün, tavuklarını yemesin diye. Ve tabii ki bu olduğu zaman bütün dengeyi bozmuş oluyorlar. Çünkü o eti baykuş da yiyor, işte başka hayvanlar da yiyor ve birçok hayvan ölüyor. Dolayısıyla oradaki denge bozuluyor. Ya da işte tarlasında bir böcek, istilacı bir böcek dadanan insanlar hemen onları öldürmek için bir zehir atıyorlar tarlalarına. Daha sonra o böcekle beslenen başka bir böceğin işte soyu tükeniyor. O da iyiymiş mesela oradaki ekinler için gibi. Böyle bu dengeyi çok bozuyoruz ve elliyoruz. Ama hep ilk aklımıza gelen yöntem bu. Bir kötülük mü yaptı ya da hoşumuza gitmeyen bir şey mi yaptı?
Yok olsun.
Ortadan kaldıralım. Zehirleyelim. Niye yapmıyoruz ki bunu? Çok dehşet verici ya. Çok korkunç gerçekten.
Evet. Mesela işin kısmı da konuşuluyor. O işte hayvana işkence içeren, o uzuvları kesilen köpekten bahsettin ya. Böyle şeyleri yapanların aslında daha sonra benzer davranışları insanlar üzerinde yaptığı, yani bu şiddet içeren işte öldürmek olabilir, başka bir şey olabilir. Biliyoruz. Nereden biliyoruz? Yurt dışından biliyoruz. Çünkü Türkiye'den veri yok. Çünkü siciline işlenmediği için burada hayvana yapılan kötü muamele. Yakalansa, suçüstü yakalansa, kaydı olsa bile siciline işlenmediği için o bağlantıyı kuracak veri Türkiye'de yok. Sevil Atasoy bununla ilgili çok konuşmuş ve yazmıştı geçmişte. Yani birçok psikopat ya da sosyopat önce hayvanlar üzerinde prova yapıyor. Haliyle senin o noktada onu fark edip bir şey yapman, o insanı rehabilite etmek için ya da işte bir şey yapman yani. Daha sonra aynı suçu insanlar üzerinde işleyecek olmasını da engelliyor. Yani bunu engellemek için, ya yani hayvana yapılan şeyi engellemek için sonra insanı koruyor olmamız gibi bir şey gerekmiyor. Tabii ki hayvanın da işkence, kötü muamele yapılmaması lazım ama bu tarafı da var işin. Yani... şeye oturtuluyor şimdi, bir gazeteci var 7.2 milyon takipçili Twitter'da, yine veganlığa sataştı bu hafta, geçen hafta olduğu gibi. Onun bir videosunu göstermiştik geçen hafta yayında, işte hayvanseverler de mutlu olsun, insanseverler de falan, sanki böyle bir ayrım var. Hayvanların haklarını korumaya çalışan insanlar, işte bizim gibi, hayvanları öldürmeyelim diyenler insanları öldürelim diyor sanki gibi bir gerçekte hiç olmayan ikileme oturtuluyor. Bu da çok sıkıntı yaratıyor. Halbuki yani şiddetli bir canlıya şiddeti engellemeye çalıştığında ya da o canlıya şiddet neden göstermemeliyiz, başka çözümler bulmaya çalışalım mı beraber dediğinde aslında genel olarak şiddetle savaşıyor oluyorsun ama işin bu kısmını falan tartışamıyoruz. Biz daha sürekli şey konuşuyoruz yani. Hep aynı şeyi kullandıkları için işte bu hafta açıklama yapanların da hepsi Yeşim Salkım, işte Yıldız Tilbe, bir haberci. Heval bana bir haberci de dedi. Çünkü göstereceğiz az sonra. Suat'tan biri doktor diye bahsetmiş kendisi de o kadar milyonlarca kere görüntülenen tweetler ve herkesin bahsettiği bir olaydan o şekilde bahsetmiş. Biraz sonra geçeceğiz kendisine. Hala sürekli şey konuşuyoruz yani bu insanlar ısrarla şey diyor işte bir takım hayvanseverler çocukların yaşam hakkını yok sayıyorlar falan. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey mi savunuyoruz? Biz bütün canlıların yani insanların da tabii ki haklarını savunuyoruz ama bu sorunun ne olduğunu konuşalım. Sokaktaki hayvanların sorunları nelerdir? Bunları nasıl çözebiliriz? Bunları konuşalım ve bu çözüm bunların hepsini öldürmek olamaz. Bunu diyoruz ama daha bunu konuşmaya ve tartışmaya geçemiyoruz bile. Yani bir adım atamıyoruz. Kaç hafta gidip konuşuyoruz ama ilerleme yok sürekli. Evet. Biz aynı yerde dönüşümler.
Bizde ama öyle ya. Yani insan söz konusu olduğu zaman bir de bizim ülkemizdeki insanların analitik düşünme kabiliyetleri düşünüldüğü zaman konunun özüne daha gelemeden sen öyle dedin, ben öyle demedim ama sen böyle demiştin. Ya bunda çok takılıp kalıyoruz gerçekten. Ve en büyük problem bu galiba.
Bu terazi hep kurulmuştu. Beyazlar, siyahlar, kadınlar, erkekler gibi. Bunların her ikisi de var olmaya devam ediyor zaten. Diğerleri gibi hayvanlar veya çocukların karşısındaki kefede yer alan hayvanlar terazisini de kaldıracağız. Diğerlerini de tam kaldırmadık da biraz daha eskisine göre iyi durumdayız. En azından çok açıkça ben ırkçıyım demek falan biraz eskisine göre.
Ayıp oldu artık ne bileyim bisküviler markalarını değiştiriyor artık.
Evet ama mesela açıkça bütün köpekleri zehirleyeceğim diye biliyorlar Twitter'da görüyoruz ki.
Ya evet ve bunu nasıl yani nasıl normal karşılayan bir grup var ben anlayamıyorum. Hani acaba şimdi ben anlayamıyorum herhangi bir canlının ya da bir grubun ölümünü istemek nasıl mantıklı bir seçim olabilir? Neden mantıklı bir seçim oluyor?
İşte çünkü ya o ya o diye bir ikileme oturttuğunda onun ölümünü istemen aslında evet. İnsanı korumakmış gibi bir tasarım oturttuğunda onu.
Ama şey de çok enteresan değil mi Öykü? Bunun bu konu olmadığını anlatmaya çalıştığında dinleyen biri de yok. Ya bak hani az önce senle bir ifade ettin ya. Bak biz onu istemiyoruz, bunu istiyoruz. İkisi de yaşasın hani bir çözüm bulalım dediğinde. Asla böyle bir çözüm. Aa evet ya hadi oturalım böyle bir şey düşünelim yok. Aklımıza gelen en şerif şeyi ve en ilkel şeyi uygulayalım var. Yani bunu bu bir şeyden kaynaklanıyor. Bilmiyorum bunun psikolojideki şeyi nedir. Bu kesin bir yerden bir sebepten kaynaklanıyordu. Çocukken ne yaptılar bu insanlara? Düşünmelerini mi engellediler? Gerçi yetişkinken de düşünmelerini engellemiş olabilirler yaşadığımız şartlarda.
Yani her doğduğun andan itibaren düşünmeni zaten bir miktar engelleyen bir ortama doğuyorsun. Zaten bütün sistem onun üzerine kurulu. Evet, o zaman bir habercinin şu tweetini bir gösterelim mi acaba?
Hadi gösterelim.
Hadi gösterelim.
Aa, hemen her şeyde yazıyormuş. Üstünü kapatsaydı. Keşke siyah bahsedeydi.
7.2 milyon takipçili çok haberci var mı başka bilmiyorum.
Ama çok seviyeli bir şekilde Twitter'da tartışılıyor. Çocukları vegan beslemek sağlık açısından doğru mu? Demiştim ki adını da vermedim ama bir çocuk doktoru arkadaşım, yılların çocuk doktoru, Türkiye'nin en ünlü isimlerinden bir tanesi. Bana dedi ki ya bazı aileler geliyor çocuklarını vegan yetiştiriyorlar. İşte efendim et yedirmedik, nohut yedirdik. Nohut yedirmedik işte ne yediriyorsun? Hani nedir diye mercimek yediriyoruz sana. Ne dedi? Ben dedi bu ailelerle dedi, hiç tartışmıyorum. Diyorum ki ben sizin çocuğunuza bakmıyorum. Çünkü dedi gelişim olarak çocukların gelişiminde çok büyük farklılıklar var dedi. Yani et yiyen ne yemeyen. Tabii imkanı olup et yiyen. Şimdi yani bazı çocuklar da et yemek istiyor da et yok. Ya da haftada bir yiyor, haftada iki gün yiyor, üç gün yiyor, yiyebiliyor. Bunun üzerine bir doktor bir şey yolladı bana, etiketlemiş.
Bunun üstüne bir şey de söylemek istiyorum devamlı izlemeden. Bu arada bir doktorun tweet'i de alttaymış, bak farkında değildim. Bu tweet'ten önce sabah bununla ilgili bir şey yazmış çünkü Suat. Neyse. Şimdi burada, şimdi bu insan bir haberci ya aslen diye düşünüyoruz.
Gibi yani.
Gösterdiği kaynak. Daha önceki kendi ifadesi sadece. Ya kaynağa bak. Yılların çocuk doktoru diyerek kredibilitesini arttırıyor. Burada bir algı oynaması yapıyor. Ve hala o doktor kim? O doktor bunu neye dayanarak söylemiş?
O doktorun da yaptığı da çok acayip değil mi? Ben sizin çocuğunuza bakmıyorum.
Evet, çünkü yani benim doğru olduğunu düşündüğüm gibi beslenmediği için ya hasta olabilir. O yüzden de ben bakmıyorum. Ben sadece sağlıklı beslendiğini düşündüğüm çocuklara bakıyorum.
Ya da bir baksaydın yani, eğer bak bir bakalım. Eğer hani şeyse, dediğin gibi sağlıksızsa şayet, ya da kötü bir tarafı varsa bize de söyle mesela. Biz de bunu bilelim ebeveyn olarak.
Ama öyle bir doktor var mı? O da meçhul. Yani burada zaten kaynak yok. Sadece önceki ifadenin tekrarı var ve o ifadede de kaynak yok. Ama bu yani konuşma biçiminde de kredibilite arttırımı var. Yani yılların doktoru böyle dedi. Evet. Gelişimde çok büyük farklılıklar var dedi falan. Gerçekten dedi mi? Gerçekten böyle biri var mı? Bunları neye göre dedi? Çünkü böyle gelişimlerini gösteren araştırmalar mı var bizim bilmediğimiz? Varsa neden bunu kamuoyuyla paylaşıp bizi bilgilendirmiyorlar?
Yani ben evet şunda, ya.
Yani keşke yapsalar. Murat Kınıkoğlu ya da bir başka bitkisel beslenmenin sağlıklı olduğunu bize anlatan, bu araştırmaları bizimle paylaşan doktorlar bunun aksine bir takım güvenilir araştırmalara rastlarlarsa bunları bizimle paylaşacaklarına eminim. En azından bu saydığım iki ismi çünkü çok yakından tanıyorum. O yüzden lütfen hani paylaşsınlar, bilelim gerçekten. Belki de öyledir, belki de yanılmışız. Yok,
bak bir ihtimal olabilir. Öykü bak şöyle bir ihtimal olabilir. Suat ve Murat Hoca vegan lobisinin şeyi olabilir, paralı askeri olabilir. Ve o yüzden bu işte vegan beslenen çocukların sağlıksız olduğuna yönelik araştırmaları Türkiye gündeminden saklıyor olabilirler. Aha. Ama diğer çok senelerdir doktor olan Cüneyt Özdemir'in arkadaşı mesela böyle bir durumda. Türk kamuoyunu, insanlarını bilgilendirebilir bu araştırmaları paylaşarak. Biz de bilmediğimiz bir şeyi, bizden saklanan gerçekleri öğreniriz. Vegan lobisinin şeyi, foyası meydana çıkar. Vegan... Bu bir ihtimal.
Kurbanlarıyız belki. Lütfen bizi bilgilendirin. Evet.
Ya bir şey diyeceğim. Cüneyt Özdemir'le ilgili bir duygum yok normalde. Yani anladın mı? Böyle bilmiyorum yani ne yapar ne der. Selçuk bazen videolarını izliyor. Ben de böyle denk geliyorum. Bazı konularda yerinde tespitleri olduğu ama bazı konularda da çok saçmaladığı söylenen bir isim. Genel olarak hani Türkiye'de de herhalde. Ama şunu biliyorum. Gerçekten gündem kasmayı çok iyi başaran bir adam. Gündemden beslenmeyi, gündemde kalmayı, gündemle ilgili sansasyon yaratan açıklamalar yapmayı çok iyi beceriyor. Ve özellikle hani bence şuradan bile bir yorum şey yapabiliriz. Şeyma Subaşı kitap çıkardığı zamanlarda gidip onunla röportaj yapmıştı ve yaptıkları canlı yayında yani böyle çaktırmadan sözde, işte ince zekayla hesapta kadını çok böyle yerel ifadeler kullanmıştı ve aşağılamıştı bir fiil. Ve yani onu izlediğimden beri Cüneyt Özdemir'in şey bir tarafı olduğunu görüyorum. Ben zekiyim, zekice bir şeyler söylüyorum şeyi yaparak, taklidi yaparak insanların gerçekten böyle bant teline basıyor. Öyle bir tarafı var. Yani o yüzden bu tartışmaların içinde gördüğüme hiç şaşırmadım. Yani çok acayip hakikaten. Bu tartışmanın içinde bu kadar yer etmesi, büyütmesi, bununla ilgili böyle acayip ifadelerde bulunması, Suat hakkında söyledikleri enteresan.
Mansplaining tacını hak eden bir kişi.
Çok çok. Bence de çok hak ediyor. Onun o mansplaining yapamadığı tek yer galiba şeydi. Dilberay'la bir videoları var. Dilberay bağlanıyor yayına. İşte bu şarkılarından bahsediyor. Bir tane şarkı okur musunuz diyor o da. Ya da söyler misiniz ne diyor Cüneyt Özdemir. O da zorunda mıyım diyor. Sonra Cüneyt Özdemir anlamıyor. Yok efendim değilsiniz falan diyor. Bir tek Dilberay'a yapamamıştı onu.
Ben daha önce kendisinin çok ağır cinsiyetçi ve çirkin bir şeyini de izlemiştim. Yine böyle çok paylaşıldığı için ama videodan ve köpek, veganlıktan bahsedelim istiyorum şu an. O cinsiyet özlemirden bahsedelim istemiyorum ama bu arada yorumları hiç paylaşmadık. Korkun Cüneyt çocuk doktoru çok ünlü. Evet yani ünlü işte yılların çocuk doktoru falan. Ayol kim bu? Var mı böyle bir insan? Gerçekten bu bir algı yanılması ifadesi. Yani kredibilite arttırmak, güvenilirlik arttırmak için. Ve gazeteci ama kaynak tabii yok. Bu arada birçok tweet şey diye atıldı. Cüneyt Özdemir hani bunları söylüyor. Suat Erus'u konuk alsın o zaman bir dinlesin. Yani konuyla ilgili bilimsel araştırmaları dinlesin ya da işte linçlettiği doktor ne diyor bu konuda bir dinlesin diye. Çok fazla ortak ikisinin de etiketlendiği tweet atılmış olduğunu gördüm ben. Ama tabii kaynağa ulaşmak gibi bir niyeti kendisinin yokmuş. Mercimek lobisinin kurbanlarıyız hepimiz. Bu ben Boomer'ın bir hakaret gibi kullanılmasını ageism, yaşlılık diye görüyorum bu arada bu. Bu yoruma katılmıyorum o yüzden.
Çok mutlusun.
Ama öyle yani çok kullanılıyor.
Evet doğru.
Süper.
Ama senin şey tavrın çok hoş böyle herhangi bir şeyde hani herkesin günlük olarak kullandığı herhangi bir şeyde bir dakika burada şu var deyip bir de insanları da bu konuda bilgilendirmen benim çok hoşuma gidiyor. Mesela benim bu bazı atasözleri, deyimler hakkındaki fikirlerimi çok değiştirdim.
Senin hoşuna gitmesine sevindim. Genellikle hoşlarına gitmiyor insan.
Ay niye canım yeni bir şey öğreniyorum. Hiç o açıdan bakmadığım bir şeyin o açısını keşfediyorum. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?
Ama sen öyle bir insan olduğun için senin hoşuna gidiyor. Açık fikirli ve yanlış yaptığım bir şey varsa hemen düzelteyim diye düşünen bir insan olduğun için. Ama insanlar genellikle bir saldırı olarak düşünüyorlar bunu. O yüzden böyle şey oluyor. Neyse boomer kelimesi şu çok popüler bir hakaret olarak kullanılıyor son dönemde. Hani beceremedim, anlamadım, boomer gibiyim falan. Yani belli bir yaş grubunu aşağılamak bence hiç hoş bir şey değil.
Katılıyorum, evet değil.
Ömer de bana katılıyor, teşekkür ederim. Bir dakika neyi göstermedim? Bir gülme varmış. Tabii etin zeka geliştirmediğinde mesela bir gazeteci söylerse kanıt sayılır. Kanıta dayalı ya, bilim budur. Gazetecilerin ifadesi yeter. Daha ne olsun?
Bu konuda bu çocukların vegan beslenmesi konusunda daha bu konuyu konuşacak mıyız? Diğer konuya mı geçiyoruz?
Ya bunun devamı var videonun devamı.
Ya tamam devamını izleyelim sonra şey yapalım söyleyeyim.
Ya bir tane yorum atlamışım köpeklerle ilgili. Çok katıldığım için bunu da paylaşmak istedim. Öldüreceğiz demiyorlar bu arada. Evet zehirlemek şey temizlik yani. Sokaklarda köpek olmamalıdır demiş hatta Yıldız Tilbe ifade vermeye gittiğinde.
Okey. Boomer diye ağzından çıkıyordu bak az önce nasıl şey yapmışız. Nasıl bilinçaltı işte.
Şimdi bu harika videoya devam edelim.
Nereden çıkartıyorsunuz? Bunu arkadaşınız nereden çıkartıyor? Bu doğru değil diye. Sonradan gerçekten seviyeli bir tartışma. Yani kimse kimseye hakaret etmiyor. Ama senin karın vegan olsa ne dersin demiyor yani. Senin kızın vegan olsa ne derdin gibi demiyor yani. Daha seviyeli. Herkes elini sopayı alan tweet atıyor. Sopayı alan tweet atıyor. Ekliyor şey yapıyor.
Burada ironik bir şaka mı yapmak istiyor? İki cümleyi üst üste yani. Seviyeli deyip ondan sonra sopayı alan tweet atıyor. Bilmiyorum. Twitter jargonuna çok aşina değilim ama. Şaka mı?
Galiba şaka gibi bir şey yapıyor. Ama şey senin karın olsa, senin kızın olsa... Karın kızın vegan olsa.
Aa, bu...
Ne oldu?
Funda Karayel bugün köşe yazmış. Yine Suat Erus linci keyfi denmiş. Neyse.
Ve de bu ciddi ciddi tartışılıyor. Burada tartışmanın birkaç yönü var aslında. Şimdi sen diyorsun ki ben veganım. Vegan ne demek? Et yemeyen demek. Ve et ürünleri. Et, süt, manda yoğurdu. Hiçbiri yok hayatında. Ama diyorsun ki ya ben işte doğal işte daha şeylerle başka malzemelerle orayı işte kapatacağım. Hatta ilaç alacağım. İlaç takviyesi yapacağım. Bir siz bunu çok...
Yo. Şimdi vegan...
Biri Cüneyt Özdemir'e veganın ne olduğunu anlatsın ya da Cüneyt Özdemir Google'a vegan yazsın.
İlaç takviyesi falan yapmıyoruz.
Manda ben... yoğurdu yemeği hayatımdan çıkardım. Bu yüzden vegan oldum. Neden böylesin Cüneyt?
Hayır sen gündemden ayrı kaldığın için manda yoğurdun Cumhurbaşkanı önerdi. Oraya gönderme var.
Pardon.
Orada öyle bir şey varsa. Sen de onu anlamadın şu an.
Yine de enteresan olabilirdi yani. Manda yoğurdunu hayatımdan çıkarıyorum. Hayatımda hiç manda yoğurdu yemedim mesela.
Ben de herhalde yememişimdir. İlaç, burada yine öyle bir manipülatif şey var. Hani ben, sen diyorsun ki ben vegan olacağım, ilaç kullanacağım. Halbuki öyle bir şey de yok. İlaç kullanmak da gerekmiyor vegan olunca. Evet.
Oradaki işte şeyden kaynaklanıyor. Herhalde o senelerde çocuk doktoru olan doktor arkadaşı belki de Cüneyt Özdemir'e söyledi. O da onun hani ifadesiyle böyle bir beyanda bulunuyor. Hani insanlar hep şey zannediyor ya, öykü B12'yi biz hayvanlardan alıyoruz ve hayvan yemediğimiz için işte ilaç takviyesiyle alacağız falan, D vitaminini de öyle yapacağız gibi şeyler düşünülüyor. Halbuki bu insanlar şeyi demek ki çok iyi bilmiyorlar. Yani B12'yi hayvanlar da ilaç takviyesiyle alıyor. İşte B12 aslında topraktan alabileceğimiz bir şey falan. Bakterilerden alabildiğimiz bir şey. Bunları demek ki onlar da çok iyi bilmiyorlar.
Bilmiyorlar. Bilmeye...
Olabilir.
Ya olabilir. Da araştırma ihtiyacı zaten yok. Çünkü ne gerek var?
Evet, yani evet.
Öğrenmeye falan gerek yok. Çünkü yeterince takipçin varsa hiç gerek yok.
Bir şeyleri söyleyebilirsin. Sorun yok. Evet, bir yalanı işte ne kadar çok tekrarlarsan ya da bir yalanı ne kadar çok inandırıcı bir şekilde söylersen hani gerçek kabul edilir ya. Toplumun çok büyük bir kesiminin de böyle düşündüğünü varsayarsak körler sarılar birbirini ağırlar derler ya, bu lafta acaba bir şeyci mi? Şu an düşünüyorum. eğer bir şeyciyse lütfen beni uyar. Evet, çok iyi olmadı. Ama demek istediğim, bunu az sonra lütfen bizi aydınlat bu konuda. Ama şunu demek istiyorum. Bunun için başka bir laf da varsa lütfen onu kullanalım. Hani iki grubun, çok da konuyu iyi bilmeyen ya da bilmek istemeyen iki grubun birbirini devamlı desteklemesi. Bu çok sık gördüğümüz bir şey zaten. O yüzden ben şaşırmadım.
Evet. Bu arada Suat gelmiş. Şimdi gördüm.
Eleştiri oklarının hedefindeki vegan doktor.
Evet. Tartışmanın birkaç yönü var diyor. Tek yön söylüyor. Evet. Bitirelim de öyle konuşmaya devam edelim.
Çocuğunuzu niye diyetiyorsunuz? Yani bir tane çocuğu. Yani sen şunu seçebilirsin. Ben vegan oldum. Okey. Tamam. Sen Seha. Ben Selamet. Fıs fıs ve siz biraz uzak durun. Öpüşmüyorlar. Sadece vegan olmuş. Tamam. Sen karışma. Sende bir şey yok diyorsunuz. İsmail Bey'le yolluyorsunuz. Daha bebek doğuyor, bunun kendi tercihi değil. Sen diyorsun ki sen vegan oldun. Bu şuna benziyor. Sen Fenerbahçelisin demek gibi bir şey. Ya da doğuştan Galatasaraylısın.
Fıs fıs suratında soru işaretlerini gördüm şurada.
O fıs fıs kim? Şey...
Bilmiyorum yani, bir şey olmuş.
Çocuklar duymasında fıs fıs İsmail diye biri vardı. O mu acaba?
Bir şey olmuş. Alttaki
ya... Gündür cuma günü söylediğim bir şey.
Bir dakika. Neyse, o orada da bir şey gönderme yapıyor mutlaka ki, ama ben o noktada senin suratındaki soru işaretlerini görüp ona güldüm.
Ya bir şey diyeceğim. Şu vegan çocuk konusunda Allah aşkına lütfen insanlar şunu anlasınlar keşke. Hayvanları yedirdiğimizde çocuğa, bu onun seçimi değil ki. Ve ileride reşit olduğunda şok olma ihtimali daha yüksek. Çünkü ölü bir şeyi yediriyorsun. Yani gözüyle gördüğü, işte sevdiği kedinin, köpeğin, ineğin kesiyorsun, öldürüyorsun, çocuğa yediriyorsun. Çocuk bununla karşılaştığı zaman ne kadar büyük bir şok yaşar ki bugün etin nereden, yani o sofraya gelen etin, köftenin, bifteğin her neyse onların nereden geldiğini bilen çocuklar da çoğu reddediyor yemeği. Bununla ilgili bir tane şey vardı. Çocuklarına etin nereden geldiğini söyleyen ebeveynlerin böyle videoları vardı. Çocuklar istemiyorlar yemeği. Ben istemiyorum falan diyorlar çok net bir biçimde. Yani dolayısıyla şu çocuklar, onun tercihi değil ki. Bunu bir kenara bırakalım artık ya. Yani bunu söylemek için epey şuursuz olmak lazım. Çünkü eti yemek de çocuğun tercihi değil. Yoğurdu yemek de çocuğun tercihi değil. Ve hepsi bir canlının yaşam hakkını elinden alıp sömürdüğün şeyler. Dolayısıyla ben istemem mesela çocuğumun vücudunu böyle şeylerle doldurmayı. 18 yaşına gelirse kendisi karar versin. Eğer mesela reşit olmaksa yani. O zaman yesin ne yiyorsa.
Ben bunu izleyince şeyi düşündüm. Ne kadar yandaş olduğunu düşündüm bu gazetecinin. Yandaş kelimesi hükümet yanlısı anlamında kullanılıyor normalde, ama bu fikrin yandaşı yani. Hani söylediği şeyle ilgili sıfır araştırma, sıfır bilgiye ulaşma isteği. Sadece aynı şeyi tekrar ediyor ve mesela işte dayatma diyor, Köpek de yemiyoruz. Köpek yememeyi dayatıyor mesela Türkiye'de çocuk yapan ebeveynlerin herhalde yaklaşık yüz, yani neredeyse %100'ü. Bu da belki bir dayatma o zaman. Hani bütün opsiyonları mı sunmamız gerekiyor? İnsan eti de vermiyoruz. İnsan eti yiyen kültürler var mesela. Ailede ölünün etini yiyen kültürler de var.
Belki çocuk onu tercih ediyor. Biz bilmiyoruz ki.
Evet.
Belki çocuk koltuk yemek isteyecek ya. Toprak yemek isteyecek. Yani böyle bir şey olabilir mi gerçekten? Hani...
Yani evet. Böyle bir yani şeyi o default varsayılanı toplumda ana akımın kabul ettiğini sorgulanamaz tek doğru olarak algılamak. Evet. Tek doğru demişken Yeşim Salkım videosunda evet. izleyeceğiz.
Doğru, doğru tektir.
Doğru tektir arkadaşlar. Ve o da hayvanları yemektir.
Evet, çok acayip. Yani bunu mesela biraz düşünülse aslında yani o zaman şey mi yapmalıyız mesela çocuğun tercihi değil diye çocuğa hiçbir şey yedirmeyelim mi o zaman? Sadece su mu içirelim? Böyle bir şey de olamaz. O yüzden sen hani yetişkin olarak bugün hayat dünyada bilimin de söylediği, vicdanının da söylediği şey her neyse işte bu vegan olmak belki o. Ya onu çocuğuna yapıyorsun ve onun en iyi, onun için en iyisini istiyorsun. Onun için en doğru olduğuna inandığın şeyi yapmaya devam ediyorsun. Ama işte doğru tektir de burada şeye geliyor. Şimdi eğer et yiyince bu çocuğun bedeninde işte atıyorum kötü yağlar birikiyorsa, damarlarında bir sorun çıkıyorsa neden o zaman et yedirmeye devam edesin ki? Misal örnek verdim. Ya o zaman sen bir ebeveyn olarak bunu araştırmalı, bunun doğrusunu bulmalı ve çocuğuna o şekilde davranmalısın ki birçok vegan şeyi ebeveyni de gerizekalı zannediyorlar herhalde. Yani bu insanlar gerçekten hiç araştırmadan, hiç doğrusuna bakmadan bunu yapıyor olamazlar ya. Hani bu kadar insanların zekasını da şey yapmayalım ki bazıları da işte doktor, hani insan vücudunun gelişimiyle ilgili bilgisi olan, bu araştırmaların dilinden anlayabilecek olan insanlar. Yani buna bile böyle bir şey söyleniyor. Yani işte birkaç tane bence bunun tek sebebi şu. Zamanında basına yansıyan işte veganlar bebeklerini öldürdüler falan. Vegan beslediler, çocuk öldü. Bu işte hatırlıyor musun? Patates yediren bir aile vardı mesela. Çocuğuna sadece patates püresi yedirmiş. Bu haberleri vegan beslemek olarak geçmişti. İşte bence o zamanlarda yapılan bu kötü haberciliğin şu anda biraz çıktılarını biz yaşıyoruz gibi geliyor bana. Sadece o değil tabii de onun da bence etkisi var.
Az önce gerizekalı diyerek bir ableist laf daha etmiş olduğunu göz ardı ederim.
Ya gerizekalı, evet doğru söylüyorsun. Gerizekalı da kullanmamak lazım. O da az önce şeyden yine kaldı. Yeşim Salkım öyle bir bağırıyor ki insanlara. Böyle evet. Gerizekalılar diye. Evet. Oradan böyle aklıma kazındı.
Bahsettiğim haberlerde ya ben onları incelediğim bir video hazırlamıştım. Daha önce bir kere bir civciv yayınında söyledim. Ama videonun editingi bir sene kadar sürdü ve sonra kopyaladığımı zannedip sildim. Sonra da bir daha girmedim o işe. Bu konuda çıkan bütün haberleri inceliyordum ve hepsinde aslında şöyle, yani vegan çocuk ya da vegan bebek öldü haberlerinin hepsinde hepsinde değil, yanlı ifade edilmesi hepsinde değil ama çoğunda onu da incelemiştim böyle. Tez yazıyormuşum diyorsuna. Ama çoğu işte veganlığı suçlayan şekilde yazmış haberlerde. Ama içine baktığında hepsinde çocuğa besin vermemek var. Mesela ailenin mutfağında hiçbir şey yok, hiçbir gıda yok. İşte yani çocukları açlıktan öldürmüşler ya da işte tek bir şey vermişler falan. Yani aslında korkunç çocuk istismarı vakaları hepsi. Bunlardan çok fazla oluyor dünyada. Ama bu ailelerin ortak özelliği mahkemede biz vegan olduğumuz için böyleyiz diye bir savunma yapmışlar. Yani o da belki avukatın bir stratejisi. Belki vegan kelimesini ilk kez duyuyor o aile. Avukat öneriyor böyle bir şey üzerinden gidelim falan diye. Yani hepsinin ortak özelliği çocukların hiçbirinin normal bir vegan beslenme yaşamaması. Ebeveynlerin de vegan falan olmaması zaten. Beslenmemesi, işte akli dengesinin yerinde olmaması vesaire. Ama bunlar insanların aklına o kadar çok yer etmiş ki Twitter'da bu işte linçlerde de hep bunu gördük. Çok tekrarlayan bir temaydı benim gördüğüm kadarıyla. Dünyanın her yerinde işte vegan çocuk ailesinden alınır. Böyle herkes buna inanmış. Herkes
halbuki değil ama. Sağlıklı olan da çok fazla, normal olarak sağlıklı olan çok fazla vegan çocuk var ve hiçbirisi ailesinden alınmadığı için de haber değeri taşımıyor. Onu da görmüyoruz, duymuyoruz yani.
O yüzden işte falan diye yani müthiş bir linç yediler. O linci körüklemek için de bir haberci, bir de 7.2 milyon takipçisi olan bir insanın, yani haberci olmasan bile ağzından çıkanla ilgili hiç mi sorumluluk hissetmiyorsun? Hissetmiyor demek ki.
Hissetmiyor. Ya da o kadar, ya da şöyle bir şey de olabilir Öykü. O kadar inanıyor ki doğru bir şey söylediğine ve şey yapmıyor, ikinci bir teyit almaya çalışmıyor. Ya ben bunu hani doktor, çok uzun yıllardır çocuk doktor olan arkadaşımdan öğrendim ama ben de bir Google'a yazayım demiyor mesela. Yani direkt aldığı bilgiyi buradan buraya geçiriyor. Yani bir süzgeçten de geçirmiyor. Bir de şey çok acayip, mesela Cüneyt Özdemir'in söylediği şey vardı. Çocuklar et yemek isteyip yiyemiyorlar. Böyle de bir algı var bizim toplumumuzda. İşte gelir seviyesi düşük bir ailede yaşayan bir çocuk et yemek ister ama yiyemez. Ona o yüzden et vermeliyiz. İşte bu Afrika'daki insanlara mesela işte yılın belli bir döneminde yardım yapılıyor ya, hani sürekli işte hayvanlar öldürülüyor ve onlara da dağıtılıyor. Yani insanlar bunun şey yaptıklarını zannediyorlar ama oradaki insanlar proteinsizlikten ölüyorlar. Biz onlara şimdi et gönderdik, protein yediler. Çocukların boğazından et geçmiş oldu. Ya bu şekilde romantize edilmiş bir tarafı da var bizim toplumumuzda et yemenin. Et yemek eşittir zenginlik, et yemek eşittir protein ve sağlık.
Sağlık.
Yani evet. Dolayısıyla evet, çok büyük bir temele sahip. Ama işte şunu hiç düşünmüyorlar mesela, ben yılda bir kere bir tane aileye bir kilo et vererek onu nasıl sağlıklı yaptım? Ya da acaba bunun başka bir yolu olabilir mi? Ben bir kilo et vermek yerine böyle işte atıyorum her ay 5 kilo sebze verseydim onlara daha mı büyük bir iyilik yapmış olurdum? Ya da o insanlar neden acaba? O insanlar acaba işte veganlıkla ilgili çok söylenen bir şey. Hayvancılık için ayrılan alanlar ekilip biçilmeye ayrılsaydı dünyadaki açlık bitebilirdi. Yani neden bunu tercih etmiyoruz eğer insanların doyması bizim en büyük problemlerimizden biri ise? İşte bunlar hiç düşünmediğimiz şeyler. Bize bugüne kadar hep tek bir şey öğretilmiş. İşte belli zamanlarda zekatını, fitreni, yardım paranı, her ne diyorsan bunun adına. İşte bir kuruma bağışla, o kurumda gitsin senin adına, oradan hayvan kessin, öldürsün, insanlara versin. Bunu hiç kimse de sorgulamıyor.
Sorgulamıyor. Ve orada aslında ikincisi şey de diyor, hak temelli olmakla sadaka kültürü, yani evet. Bu insanların neden busu yok, bu insanlar niye yoksul, bu insanlar neden gıda bulamıyor, sorgulamayalım ve işte hak temelli şeyleri, bu insanlara gıda sağlaması gereken politika yapıcılar acaba yanlış politikalar mı yapıyorlar, kötü niyetle, beceriksizlikle, herhangi bir nedenle iyi sorgulamak falan tabii çok zor işler. Onun yerine sadaka kültürü, işte al ve bir an bir şey ver ve sana minnet duysun, kendini çok iyi hisset. Halbuki kimsenin hayatını sadece o anlık birazcık iyileştiriyorsun. Onun dışında iyileştirmiyorsun. Sistemi, kötü olan sistemin kötü olmasına devam ettiriyorsun.
Aa, evet, bununla ilgili güzel bir karikatür mü vardı yoksa bir söz mü vardı hatırlamıyorum. Zenginler yoksulun yoksul kalmasını isterler. Yoksulun işte orta, işte herkese eşit olmasını sağlayacak olan sistemin gelmesini istemezler temalı bir şey vardı. Maalesef evet, böyle bir sistemin içinde kimse ona hizmet ederek yaşayıp gidiyoruz.
Çok yorum geldi. Biraz okuyalım mı? Bunu koymuyordum yayına. Bir anda yeni geldi bu tıkta. Bir haberci burada popüler olacak, konuk etinde kalabalık taraf oynuyor. Evet, aynen öyle yapıyorlar.
Ya bu arada düşündüm de şimdi, acaba Cüneyt Özdemir'in popüler olmaya ihtiyacı var mı? Zaten son derece popüler değil ya. Acaba bilmiyorum.
Hayır, öyle bir var. Sosyal medya öyle bir şey. Yani bir anda yok olabilirsin ve tüm gelirini sosyal medya üzerinden yaptı. YouTube'da bir sosyal medya mecrası. YouTube üzerinden çalışan bir medya şirketi kurmuş olduğu için popüler olmaya, oynamaya sürekli ihtiyacı var. Ama bunu adil şekilde ve bilginin peşinde koşarak da yapabilir. Şu an yaptığı gibi de yapabilir. Mesela Fuat Nevşin Mengü'nün yayınına çıktı ve Cüneyt Özdemir'in bunu izlememiş olma ihtimali tabii ki yok.
Ama niye? Bence izlememiştir.
Bence yani o yayın diye değil. Bence birbirlerinin yayınlarını izlemiyor olma ihtimalleri yok. Çünkü yandaş medyadan kurtulup kendi medya şirketini kurmuş olan kaç tane zaten yayıncı var. Böyle birkaç kişi var. O yüzden bence birbirinin yayınlarını her zaman izliyorlardır. Ve ondan sonra bu ikinci videoyu çekti. Hala işte çocuğun kendi kararı olması lazım falan. Neyse, biraz yorumlara devam edelim. Bir kişinin yoksulluğunu sorgular ve onun yoksulluğunu giderecek çözümler üretirsen güç kaybedersin. Tabii ki yoksul olup sana muhtaç olması gibi bir yönetim anlayışı var. Yani Öyle bir yönetim anlayışı var yani.
Güzel güzel, evet, böyle devam. Bütün dünya genelinde böyle devam.
Bunun en büyük neyindi acaba o an? Yaptıkları şey meşrulaştırmak, cinayet, sömürü, taciz, yani şiddetin her türlüsü uygulayan kişi tarafından meşrulaştırılıyor. Aynen öyle. Şoko poplandınız diye bir paylaşmayacağım o şeyi, çok magazine giriyor diğer yorumunu. Vasatlar kendilerini alkışlatacak mecralar yaratıp şakşak alıyorlar gördüğüm bu son dönemde. Yıldız, Cüneyt, Yeşim, vasathane burası. Öyle.
Diğer yorum neymiş diye bakma ihtiyacı hissettim. Hiç bilmiyordum, bundan haberim yoktu.
Ne neymiş?
Az önce dedin ya, diğer yorumunu paylaşmayacağım, çok magazine giriyor diye. Ya neymiş acaba dedim, şimdi okudum. Hiç öyle bir şeyden haberim yoktu.
İnsan etçildir algısı. Evet, insanların etçil olduğuna ve et yemeye çok ihtiyacı olduğuna çok inanıyor herkes. Sen geçen hafta belki izleyememişsindir Covid'ken yayınımızı Melike. Az önce bahsettiğim bu işte herkesin aslında et yemeye ihtiyacı var. Parasızlıktan yenemiyor ile ilgili ömürgediğin bir tweet üzerinden konuşmuştuk. Ben de bunun aşırı yanlış olduğunu düşündüğümü belirtmiştim. Yani ekonominin çok kötüye gitmesiyle işte şey diye bir tweet atmış. Et daha da pahalansın, kimse yiyemesin, hayvanlar kurtulsun diye. Bu iki konuyu karıştırmamamız gerekiyor. Çünkü ekonomi kötüye gidince tüm insan hayatı kötüye gidiyor. Ve hayvan hayatı ve herkesin hayatı. Hayvanlar kurtulsun yolu ekonomimizi batırmak değil.
Bir de şey de demek olmuyor mu? Ekonomi iyiye gidince yiyebilirsiniz. Hani sıkıntı yok da demek oluyor bir yerde o söylediği
şey. Yani, zaten öyle bir şey var ya, yani zenginsen işte ıstakoz falan, hani az bulunan ve avlanması daha zor olan hayvanlar zaten zenginlerin yiyebileceği hayvanlar. Onları öldürme, onların hakları. Zaten parayla avlanma diye de bir şey var falan. Hayvanların haklarının istismar edilmesi norm gerçekten de. Her doğan çocuk kendi ailesinin kültürüne göre yemek yiyor ayrıca. Tabii ki bazı aileler domuz eti yedirmiyor. O zaman sen nasıl çocuğuna domuz eti yedirmezsin demek gerek. Yani aynen öyle, işte buradaki çoğu insana da sen nasıl işte kedi köpek eti yedirmezsin mi? Mesela Cüneyt Özdemir'e sen kedi köpek eti yememeyi nasıl dayatıyorsun çocuğuna mı diye olmamız lazım onun mantığına göre. Artık insanların evrimi kullanarak doğa merkezli dikey tarımla ve çevreci üretimle günlük vitamin mineral ihtiyacını karşılayabilecek meyveler geliştirmemiz gerekirken işte bunlar oluyor. Tabağındaki alabalığa emziğini veren bir bebek videosu dönüyordu bugün Instagram'da. Evet, gördüm ben de. Ceset yemenin normal olduğunu öğretiyorsun. İşte veganlığı dayatmak falan. Herkesin yaptığını yapmazsan farklı olursun ve seçenek sunmamış olursun. Mantık bu. Herkesin yaptığını yapmamız gerekiyor. Farklılıklara hayır. Çok takip
evet,
eden.
Arkadaşlar neden farklı oluyorsunuz ki mesela? Ne gerek var? Olmayın. İşte tamam, bu düzen böyle devam etsin. Bozmaya ne gerek var?
Takviye kullansam ki.
Evet ya, ben böyle şeyler söyleyince insanlara üzülüyorum biraz ya. Bence böyle şeyler söylemeyelim ya. Yani kişisel olarak şöyle düşünüyorum. Çünkü biz bunu söylersek onlar da şey diyorlar. Hani vegan ya. Onun için böyle diyor. B12'si yok falan diyorlar ya böyle.
Yani bence de.
Evet. Böyle bu atışmaya yer bırakmamak lazım. Yani konunun buraya gelmesini engelleyip asıl konuyu konuşmak lazım. Yani şimdi mesela bizim asıl konumuz ne? Cüneyt Özdemir'in belli ki yeterince araştırma yapmamış olması ya da tek bir insanın beyanına göre bu konuyu işte tek bir sonuca bağlaması. Halbuki bunun yerine Cüneyt Özdemir'in ne yapmasını isterdik? İşte bu arkadaşının, uzun yıllardır çocuk doktoru olan arkadaşının yorumunu, şeyini, ifadesini alıp incelemesini, işte yabancı araştırmaları, Türkiye'de yapılan araştırmalar varsa eğer bu konuyla ilgili, ki yok diyebiliyorum, bunları araştırmasını, derlemesini ve şöyle bir şey söylemesini belki de beklerdik. Yani evet, dengesiz bir vegan beslenmeyle çocuklar sağlıksız olabilir ama dengeli bir vegan beslenmeyle işte şunlar mümkün, atıyorum. Yani böyle bir açıdan yaklaşmasını isterdik. Çünkü o araştırmacı gazeteci ve bir araştırmacı gazeteciye de bu yakışırdı örneğin. Ama bu olmadı. Yani o yüzden bir tek bunu dile getirip bunu yapmasını talep edelim.
Tabii tabii ben de kesinlikle katılıyorum. Bunun üzerinden alakasız hakaretler şu. Öyle bir şey paylaştım ben değil mi? Hatta okudum da galiba. Aynı anda ben 20 tane şeye bakmaya çalışıyorum.
Ya hayır çok çok yani büyük ve müthiş bir hakaret olduğunu söyleyemeyiz bence. Eğlenceli de bir şey kabul edilebilir hatta ama. Yani konu oraya geldiği zaman veganlara da çok şey diyorlar. Proteinsiz kalmış, B12'si yok, şusu yok, busu yok. Hani konu hiç buraya gelmese daha iyi olacak gibi hepimiz açısından sanki.
Bence de yani çünkü bir insanın bir şey eksikliği, bir vitamin eksikliği olması falan konunun dışında bir şey. Ayrıca vitamin eksikliği shaming, utandırma yani. Hem konuyla alakalı
hem de... Bunu yapamazsın Öykü. O kadar da değil. Vitamin eksikliği shaming diye bir şey yapamazsın.
Ya olabilir bence. Yani olabilir evet. B12'yi vücudu ememeyen çok insan var. Her türlü hayvanı da yiyen B12 emilim bozukluğu diye bir şey var. Enjeksiyonla B12'yi alıyorlar. Yani
çok haklısın bir, biliyor musun? Çok
shaming oluyor. Gerçekten. Yani shamingler bu ableizm, türcülük vesaire o kadar içimize ve dilimize işlemiş ki şey bir yerlerden çıkıyor. Neyse. O zaman neye geçelim?
Shaming yapmayacağımız bir konu konuşalım.
Şeyden bahsedebiliriz. Yani bununla ilgili çok yazı yazıldı bu hafta. Şu an okumadığım bir yazıyı gösteriyorum size. Farklı mecralarda işte bunu tartışmamız lazım. Çocukları vegan beslemek sağlık açısından doğru mu gibi şeyler. Burada da mesela bu tweetler varmış, paylaşıldı ama tartışılmadı. Yani daha ziyade şey yapıldı, herkes kişisel fikrini söyledi. O kişisel fikirde işte ana akım ve öğretilen şeydi genellikle. Hani böyle bir acaba araştırmalar bu konuda ne ortaya koyuyor falan gibi bir tartışma. Sanırım bize uzak, çok bize o yani.
Büyük bir şey merak ediyorum. Bu insanlar mesela et yemenin çok sağlıklı, çok doğru ve çok mantıklı olduğunu ve gelişimimiz için çok gerekli olduğunu savunan insanların çok büyük bir kısmı bu alanda çalışan insanlar değil, bu alanda araştıran insanlar da olmuyorlar genelde. Sadece senelerdir bunu yapan insanlar oluyorlar. Ve bu insanların bunun hani böyle gönülden destekçisi olması bana her zaman enteresan geliyor. Bilmiyorum bunun psikolojideki yeri nedir? Çünkü şey yani hani mesela bir et ve süt ürünleri şirketi var. Öyle bir işte firma var. Bu firma etin ya da sütün ne kadar sağlıklı olduğundan hiç bahsetmiyor. Ama başka insanlar etin ve sütün ne kadar sağlıklı olduğundan bahsediyor sürekli. Ve bununla ilgili maddi bir çıkarları da yok. Yani demek istediğim kullanıcılar üreticilerden daha fazla savunuyor bu besin şeyleri, eti, sütü vesaire. Ya burada şeyi ben anlamakta güçlük çekiyorum. Mesela atıyorum ben bu insanlara işte ya da bir doktor, bir beslenme uzmanı, bu alanda daha uzman olan bir insan, bu insanlara et, süt vesaire bunların zararlı olabileceğini söylediğinde bu insanlar asla böyle bir ihtimal düşünmeyip ölümüne savunuyorlar. Hani hiç mesela gerçekten mi ya öyle bir şey olabilir mi deyip araştırmayı tercih etmiyorlar mesela. Neden? Çok bence, bir soruyu bağlayamadım ama bu beni çok şaşırtıyor da onun için sordum.
Et ve süt endüstrisi onların çok sağlıklı olduğunu söylüyor ama sürekli yani bunun bombardımanı altında izliyorlar.
Evet şunu yapıyorlar işte böyle ama daha çok böyle şeye oynuyorlar ya doğal ürünler ve çocuklar ne kadar da seviyor bunları. Sizce sabahları bunsuz kahvaltı yapamıyorlar gibi bir daha duygusal bir yerden yaklaşıyorlar. Yani bununla ilgili mesela tweetler atmıyorlar işte şöyle sağlıklı diye araştırmalar paylaşmıyorlar genelde sosyal medyalarda. Olsa işte onu diyorum yani insanlar ama buna rağmen yani böyle bir şey olmamasına rağmen bunları ölümüne savunuyor. Gerçekten çok aksi bir fikri görmek dahi istemeyecek kadar savunuyorlar. Buradaki bu fanatiklik nereden geliyor acaba?
Bence şuradan geliyor. Bir daha doğal olmalarına çocukların sevmesine falan oynuyorlar diyorsun ama bence temelde daha sağlıklı olmasına oynuyorlar. Bu böyle çok açıkça bakın çok sağlıklıdır. Bakın bu araştırmada zaten bunu ortaya koydu gibi olabilecek araştırma yok çünkü. Ama genellikle et ve süt endüstrisinin reklamlarında bunun ne kadar sağlıklı olduğu muadillerine göre daha sağlıklı olduğu, işte bu sucuk öbür sucuktan daha sağlıklı falan gibi. Hı hı. Zaten yani temel şey o. Artan zaten çok sağlıklı. Bir de biz bunu çok lezzetli yaptık ki siz ve aileniz ve çocuğunuz mutlulukla yesin, bol bol yesin ve daha sağlıklı ve daha sağlıklı olsun. Bence bütün medya iletişimleri bunun üzerine kurulu. Ve herkes sürekli, yani içine doğduğumuz dünya sürekli bunları söylediği için. Bu arada süt endüstrisinde Amerika'da mıydı sanki? Şirketlerin yıllık cirosunun belli bir kısmını reklamlara ayırmasıyla ilgili bir kanun, bir şey vardı. Ayrıntısını biliyor musun bu söylediğimin? Tam düzgün, yani
tam olarak senin söylediğin gibi biliyorum. O kadar detayını bilmiyorum.
Yani bu endüstride olmak için bir de mecbursun sütün ne kadar harika olduğuna dair reklamlar yapmaya ki hepsi birbirini, bütün şirketler birbirini de desteklemiş olsun, endüstri olarak daha güçlü olsunlar diye. Herkes bunlara o kadar çok maruz kalıyor ki hayatları boyunca her an. Bu artık sorgulanabilir bir şey değil.
Yani şu sanırım orada çok kişisel algılıyorlar meseleyi. Yani senelerdir sorgulamadan yaptıkları bir şeyin yanlış olabilme ihtimali orada insanları galiba tedirgin eden şey. Bir alışkanlığın değişmek zorunda kalacağı fikri galiba onları çok tedirgin ediyor orada, bilmiyorum. Yani şey de çok enteresan. İşlenmiş et mesela kanserojen.
Yani bir sürü şey kanserojen falan diye orada bilişsel çelişkiyi yok edecek bin tane yalan söyleyebilir insan kendine. Artı lezzet, çünkü lezzet dediğimiz şey damak tadı zaten. Evet. Sürekli onları yiyorsan ki onlar da daha çok yensin, daha lezzetli olsun diye modifiye edilen şeyler. Yani hem buna inandırılmışsın ne kadar sağlıklı olduğuna, hem de zaten zevkle yiyorsun. Hem de öbür tarafı da hiç bilmiyorsun. Bu vejetaryenler, veganlar ot yiyor falan diye düşünüyorsun. Yani.
Evet, doğru.
Sen yiyoruz yani. O dünya uzak, bilinmez ve şey gibi. En başta
marjinal bir şey mi?
Marjinal, hem de köpeklerle ilgili konuştuk ya. Yani bir şey böyle terse, bir terslik varsa hemen onu yok edelim. Şu veganlığı ve veganları da bir yok edelim. Hiç gözümüzün önünde böyle fikirler olmasın da biz rahat rahat normal bildiğimiz dünyaya devam edelim. Tanıdık yani olan
insanlar fikirlere karşı çok dirençli.
Evet.
Bir daha söyler misin Öykü o son söylediğini?
Tanıdık olan zaten her zaman tercih edilen insanlar için böyle bir durum, evet, var. Yani o tanıdık olduğun, evet, alışık olduğun şey şiddet görmekse de mesela şiddet görmeye eğilimin oluyor. Eğer şiddet gördüğün bir ailede büyüdüysen şiddet gösteren bir partner arıyorsun vesaire. Çünkü tanıdık, yani ev gibi, evet, o yer orası. Bu arada yine
bir yani şey açısından yorumları da verelim. Az önce şundan bahsetmeye çalışıyordum aslında. Yani etin, sütün belki o kadar da hani sağlıklı mı değil misin tartışırsın. Çünkü bazı araştırmalar, konulandığı düşünülen araştırmalar da var mesela onunla ilgili. O kadar da sağlıksız olmayabileceğine dair araştırmalar. Ya da işte atıyorum haftada 5 kere yersen sağlıksız ama bir kere yiyince de bir şey olmuyor falan gibi araştırmalar. Ama şey, mesela bazı şeylerin kanserojen oldukları da çok bariz belli artık. Çünkü bu hani mesela işte işlenmiş etin kanserojen olduğunu artık herkes biliyor. Bilmeyen hiç kimse yok. Yani bu internetten en uzak olan insanlar dahi bunu bilebiliyorlar. Bu bilgiye bir şekilde ulaşabiliyorlar. Ama onu da mesela yemeye devam ediyorlar. Onun da reklamları dönmeye devam ediyor. Ve dediğin gibi muadillerinden daha sağlıklı olduğu algısı da yaratılmaya çalışılıyor. Yani hani bazı şeyleri tartışmaya açabilirsin. Ama bu mesela çok net bir şey. Doğru tektir. Anladın mı yani? Ama ona rağmen hala sempatizanları da var.
Böyle. Doğru tektir demişken doğrunun tek olduğunu görelim mi şöyle? Oradan devam. Ya çok, o kadar çok yorum geldi ki, çok geldiği için okumakta zorlanıyorum. Kendi arasında konuşanlar da olmuş. Sen bakıp şunu yayına verelim dediğin olursa söyle.
Tamam, bakıyorum.
Ben, Oğuz ve Feyza sizinkine geçerli bu. Şunu yayına verelim dediğinizi. Ama önce...
Ben hatta...
Sen söyle.
İstersen şuradan bir şey yapalım ya, verelim birkaç tane yorumu.
Sen admin olarak mı girdin?
Ben mi?
Tamam. O zaman sondan başlıyorum. Yayına vere vere okuyayım. İnsanların kendileriyle, seçimleriyle vesaire yaşayabilmesi ve kendilerini iyi biri olarak kabul edebilmesi için seçimlerin en iyisi olduğuna kendilerini ikna edebiliyor olması gerekiyor muhtemelen. Evet. Bilişsel bir çelişki yaşamamak için. Dünya 7 Kadın'da bir vegan kanal var. Buraya nereden gelindi bilmiyorum. Evet ama evet.
Şeyden veganlar bir şey yiyemiyor falan demiştik ya. Öyle zannediyorlar veganlar, vejetaryenler.
Evet. Ben kendilerini şahsen de tanıyorum. Hatta vegan olmalarından öncesinden tanıyorum. Benim bir sürü vegan içerik yapan insanı çok eskiden tanıyor olmam böyle tesadüf etmiş olması.
Belki de araştırmacı gazeteci sen olmalıydın Öykü.
Ben şu an sivri de olurdum. Kendi seçimlerine bir taban oluşturmak istediklerinden, bunu yapmadıkları zaman yanlış ve eksik olmayan seçimler yaptıklarını kabul etmiş gibi olacaklar. Evet, aynen öyle. Şu olayın da arka planını biliyorum. Gerçekten dayım kuzenimin vegan gıdalar paylaşıp başkasını özendirmesinden korktuğu için sakın paylaşma diye uyarmış. Gerçek hikaye.
Güzel.
Ondan sonra onun üstünde çok mesaj var da galiba bir kendi olarak tartışma. Sağlıklı olarak vegan beslenmek, pazardan beslenmektir, semt pazarınızdan. En ucuz, en ucuzları evet. En ucuz bu arada. Çünkü mevsiminde lokal evet. Olarak yetişmiş olanlar. Yani her zaman en ucuzu en iyisi. Yani tam tersi.
Evet, niye böyle? Neden böyle ki?
Yani bitkisel sütler galiba bunun temelini oluşturdu ya. Türkiye'de.
Evet bir... ama bitkisel süt mesela... Evde gerekli çok... bir şey değil ki.
Hem gerekli değil hem de evde çok ucuza yapılabilen bir şey.
Evet. Şimdi... Sağlıklı beslenmenin temeli de değil yani.
Ama yani en başta ben ilk bu veganlık çok pahalıyı duyduğumda herkes içen bitkisel sütlerden bahsediyor oluyordu. Sanki temeli onlar oluşturdu gibi. Yani mesela evet, vegan olmayan evet. Herkes de bilmem nereden gelmiş ıstakoz dışında hiçbir şey yemiyormuş falan gibi yani.
Onları yani zaten... şey... süt muadili işte yani bir hayvansal süt muadili bulmak söz konusu olduğunda evet marketten aldığımız ithal sütler pahalı olabiliyor ama evde yapılabilir, bu bir seçenek. Ama onun ötesinde vegan, sağlıklı vegan beslenmenin temeli paketli bitkisel süt değil her şeyden önce. Ya da bitkisel kebap değil, işte bitkisel burger değil. Sebze, evet. Meyve, böyle şeyler daha çok. Kuru yemiş falan. Gerçi kuru yemiş de pahalı var.
Yeşim salkıma geçmeden önce sana bir soru geldi.
Vegan Patates kanalına yeni videolar neden gelmiyor? Yani Vegan Patates kanalında Oğuz, bilmeyenler için Oğuz Kınıkoğlu ile beraber video çektiğimiz bir kanaldı. Çok da keyif alarak video çekiyorduk ama sonra şeyler oldu. Oğuz işte tayini meselesi vardı. İstanbul'a geldi tekrar. Orada çok işleri oldu. Benim çok fazla yoğunluğum oldu bir dönem. Derken bir şekilde ayrı düştük. Ondan sonra tekrar toparlanıp hadi video çekelim de diyemedik. Gündem çok değişti. İşte benim survival modum çok açıldı. O yüzden hayatımda yaptığım şeylere ara verdim falan derken bir şekilde denk gelip tekrar yapamadık. Hala da yapamıyoruz. Onun için yeni videolar gelmiyor. Artık ama...
Açıldı ne demek?
Yani işte böyle virüsten falan ben çok korkuyordum ya. O yüzden böyle bir yaşam mücadelesi moduna girip geri kalan her şeyi, bütün sistemi kapattım. Sadece hayatta kalmaya odaklandım.
Bunu sadece ben mi anlamadım az önce?
Ay bilmiyorum. Belki de ben söyleyememişim. Benim için çok... ne zannettim? Mesela Survivor izliyorum falan gibi mi düşündün?
Yok. Survivor öyle değil. Survivor bile bilmiyorum.
Evet, bir şey anlamadım.
Ne dedi acaba falan?
Ne demek istedim acaba? Evet. Ya o yüzden yeni video gelmiyor ama artık Cici Kreatif'e video geliyor. Her hafta.
Her hafta.
Her hafta. İnanılmaz. Çok istikrarlı. Ve hala yapıyoruz bunu.
Unuttum. 13-14 falan oldu. Hiç aksatmadık. Müthiş bence.
Evet.
Neyse, doğru tektir belki.
Evet, doğru tektir. Öyle. Lütfen.
Adil bir yayın yaptım. Sokaklardaki hayvanların rehabilitasyon merkezlerine alınmasını, orada bakılmasını ve bir yuvaya sahip olması gerektiğini. Bunun için belediyeleri, İçişleri Bakanlığı'nı ve hükümeti göreve çağırdım. Acılı bağlanmış olan iki babaya da helvasını nasıl kardınız diye mi soracaktım? Ha, geri zekalılar. Sizin ne düşündüğünüz benim umurumda bile değil. Doğru tektir. Anladınız mı? Ben de doğru olanı yaptım. Bana kalkıp da şu kadarcık aklınızla gelmeyin. Benim kadar hayvanları seven insan zaten yoktur. Ama ben sizin gibi burada artistlik yapmıyorum. Anladınız mı? Oturduğum yerde de geniş geniş evlerimde 5 tane köpekle oturup da videolarda çekmiyorum, tamam mı? O aklınızı bir başınıza devşirin. Hayvan sevgisinin ne olduğunu sizden öğrenecek değilim ben.
Bence yani çat diye de bir tane kendini tutamayın çünkü. Bu ableist taklaretlerin üstüne bir de fiziksel şiddet gelirmiş sanki.
Ah, çok acayip.
O kadar
gerçekten çok sinirlenmiş belli ama yani ben korktum mesela, bir şey söylemeyeceğim burada. sonra beni bulabilir.
Melike. Şimdi orijinalinde ne demiş? Ben onun kaydını aradım ve bulamadım. Bütün köpeklerin bir yuvası olmasını ve iyi bakıldıkları ortamlar olmasını ben de çok isterim mesela. Sadece onu dediyse.
Kesinlikle ben de çok isterim. Ve neden bu kadar? Bunu şey duyunca böyle şey olamadım yani. Allah Allah, niye bu tartışılmış ki falan dedim. Çünkü kadına yani, baktığında.
Sadece onu dediyse ama hani ne dediği tam işte bilemiyorum. Bulamadım.
Bilmiyoruz. Bilen varsa hatta yazabilir ya, belki bir şekilde o yayını izlemiş olanlar varsa. Çünkü ben de bulamadım. Google'da böyle bir bilgi yoktu.
Google'da yoksa yoktur. tehdit ama... ettiler beni demiş. Hayır, orijinalinde ne dedi? Yani ne dediği için tehdit etmişler acaba hayvanlar?
Evet, yani neden bu kadar olay oldu? Evet. Ya eğer gerçekten şey dediyse, hayvanlar işte yuvaya sahip olmalı, rehabilite edilmeli. Güzel. Evet,
buna kim niye karşı çıksın ki acaba, bilmiyorum. Evet.
Bir de şey de enteresan.
Şey, çünkü büyük evinde 5 köpeğinde falan dediğine göre spesifik birinden herhalde şu an bizim anlamadığımız bir kişisel kavga var orada.
Olabilir. Bayağı çünkü şey yapmış, yükselmiş. Hakaretler falan da çok böyle içten gelerek söylenmiş şeyler. Yani böyle geçiştirmek için bir açıklama yapayım, kamuoyunu bilgilendireyim falan diye değil. O evdeki 5 köpek diye bir saldırı var orada.
Evet. Yeşim salgınlar. Nasıl bir kuralım mı Ömer? Yani konuyu hiç bilmesem, mesela müzikten falan bile bahsediyor olsa, burada beni rahatsız edecek olan şeyler geri zekalı var demesi. Doğru tektir. Evet. Bir de yani hayvan severlik karşılaştırmak.
Doğru tektir Öykü, doğru tektir. Bir de parmak da böyle.
Kaçtır tektir? Parmaklarımı sayabiliyor musun?
Ya
gerçekten hepimizin sinirini
şu an şeyi merak ediyorum. Evde 5 köpekle fotoğraf çektiren kim yani? Google'a lütfen 5 köpekle ünlü yazabilir miyim? Bir şey. Kafamız karıştı. Aa, bir de şey de acayip. Mesela bak, Yeşim Salkım'ın söylediği bir şey aslında bizim geçtiğimiz, benim geldiğim haftalarda da konuştuğumuz bir şeydi. Ben hayvan severim. Hayvan sevgisini kimseden öğrenecek değilim. En hayvan ben seviyorum. Yani bu söylem gerçekten bir kere biri bir sevgiyi, senin kişisel olarak duyduğun bir sevgiyi bir başkasına kişisel olarak duyduğu bir sevgiyle nasıl yarıştırabilirsin? Böyle bir şey hiç mümkün değil. Yani dünyada belki de karşılaştırılmayacak şeyler listesinde ilk sıralarda geliyor olabilir. Ama zaten burada mesele çok sevmek değil, biraz da aklın yolu da bir olmalı. Yani sadece sevgiyle karar verdiğimiz bir şey değil bu. Akıl da aynı zamanda hani bir hayvanı zehirlememizi doğru bulmayacaktır. Yani sevmesek bile sevmediğimiz bir şeyi zehirleyemeyiz. Yani evet, sadece sevgiyle ilgili
değil. Evet, lafı bana çok garip geliyor. Mesela siyahi sever, kadın sever falan böyle kelimeler kullanmıyoruz. Dezavantajlı grupların haklarını savunurken, eğer onlar insansa onlara sever diye bir şey kullanmıyoruz. Çünkü ne kadar abes olduğunun herhalde hepimiz farkındayız. Evet. Yani ırkçılık var, ırkçılığa karşı. Yani ben siyahi severim ama işte onlara eğitim hakkı tanınmamalı falan gibi bir şey söylenmiyor mesela. Ama hayvanlar dediğimiz aslında insan dışı hayvanlar farklı türler olduğu için orada bir sevgili, yani sevgili, sevgi içeren ifade kullanılarak hayvan haklarını korumaya çalışan, bu konuda bir şeyler yapmaya çalışan insanları da böyle bir etiketleme yoluna gidiliyor ki kimsenin hayvanların haklarını korumak için hayvan seviyor olması da gerekmiyor. Yani bir canlının yaşam hakkını savunmak için ona özel bir sevgi besliyor olmak gerekmiyor. Her ihtimalde yaşam hakkını savunmak. Evet. Lazım.
Ayrıca herkes kendince hayvanları sevsin yani. Ben daha çok seviyorum, sen daha az seviyorsun kavgasını yapmayalım. Herkesin sevgisi farklı. Sevgiyi öğrenme şeklimiz de farklı. Sevgi anlayışımız da farklı. Herkes kendince sevebildiği kadar sevsin işte yani sevecekse. Bak birisi yorum yapmış.
Hangisi?
Cüneyt'in karşısına bu yeşim salkımı koyalım. Biri elenir en azından. İrem yapmış. Ay güldüm. Ama onu söylemeyecektim. Ona şimdi gözüm takıldı. Powguard hesabı sanırım. Onlarla kavga etmiş falan evet, demişler.
Gördüm.
Olabilir. Neyse bu video konusu daha araştırmaya evet, şey bir konu.
En başı da evet bir televizyon programıymış herkesin kızdığı ifadeleri söylediği yer. Fakat onun kaydını bulamadım işte ben YouTube'da.
Ben de görmedim.
O programın ne olduğunu ve hangi kanalda olduğunu buldum. O kadar ilerleyebildim araştırmacı gazeteciliğimde. Ama böyle
aynısı benim başıma geldi.
Olmadığı için.
Neyse en azından bak yine şeyiz ya Öykü iyiyiz bence. Ne söylediğini bilmiyoruz. Ve ona göre temkinli yorumlar yapıyoruz. Başka bir şey de söylemiş olabilir çünkü. Yani en azından bazı gazeteciler gibi değiliz.
Değiliz. Herkese karşı adil olmaya çalışıyoruz sanki. O zaman son iki kısa haberle belki de yayınımızı evet, bitirelim diyeceğim de iki yarımşar saatte bunları konuşabiliriz. Belki de. Vegan OnlyFans fenomeni süt ve süt ürünlerini mahkemenin önünde üstsüz protesto etti. Şimdi evet, burada da kadın memesinin bir cinsel obje olması. Mesela erkek olsa bu insan üstsüz sıcak gelmiş tişörtünü çıkarmış. Bu haber olmaz.
Zaten ama haber üstsüz protesto etti olmazdı. Protesto etti olurdu sadece.
Evet, evet. O, belki olmazdı bile sadece orada durdu. O arada da herhalde sıcak gelmiş üstünü evet, çıkarmış adam falan olurdu.
Göğüslerinin uçlarını bant parçalarıyla kapatan Peterson. Göğüslerinin uçlarını. Göğsün ucu mu varmış ya? Göğüs. Göğüs ne?
Göğüs cerrahı var.
Meme yazamamışlar ya. Bu meme yazmamaları beni çok çıldırtıyor gerçekten.
Ben ilk YouTube'da çok içerik yaptığım sene zaten işte bir sene falan yaptım. 2012'de tam 10 sene önce meme kanseri Ekim'de işte meme kanseriyle ilgili bir video çekmiştim ve onda şey demiştim. Yani meme bile diyemiyoruz. Yani göğüs diyoruz. Halbuki o meme. Göğüs bu bölgenin tamamı falan diye bir şeyler anlatmıştım. Bir sürü şey diye yorum geldi. Meme denmez çok ayıp göğüs denir diye. Ben videonun içinde bunu diyorum.
Sonra bıraktın tabii video çekmeyin değil mi? Böyle, bu olay sonrasında mı bıraktın? Haklısın eğer öyleyse.
İlk lincimi 2012'de meme diyerek yemiştim. Son lincimi köpek tapar olarak evvelki haftaydım.
Ha, siz gerçekten bak iki hafta yayına gelmedim. Burada bir sürü olaylar döndü. Ortalık karıştı.
Evet. Evet. Neyse işte böyle bir haber bu haberinde.
Evet değişik bir haber. Yani meme yazsalarmış daha iyiymiş ama MyNet'ten o duyarı beklememek lazım galiba.
Bir de mesela OnlyFans yıldızı olması burada sanırım bir konu.
Evet niye ondan bahsediyor? Ama tabii şey gibi düşün bunu ya. Yani atıyorum YouTube videoları çekiyor olsaydı ünlü YouTuber diye vereceklerdi bence. OnlyFans olduğu için vermemişler sadece. Herhalde.
OnlyFans nasıl çalışıyor bilmiyorum. Başka bir yerde ünlü olup sonra hesap açmıyorlar mı? Ama belki de değildir bilmiyorum. O zaman çok güzel bir haberle yayınımızı yavaş yavaş sonlandırabiliriz. Ekvador'dan hayvan hakları için dönüm noktası niteliğinde bir karar. Şöyle üç cümlelik bir özeti vardı. Mahkemeyi şunları saptamaya sevk etmişler. Hayvanlar hak öznesi olabilir. Habeas corpus güvencesi hayvanlar için uygun bir yol olabilir. Çok, çok zor okudum. Bunun ne olduğunu biliyor olmam gerekiyor diye düşünerek. Neyse en önemlisi ama yukarıda aramayacağım. Nasıl da kaybettim. Aa, gerçekten kaybettim.
Şu an çok eğlenceli izliyorum.
Ha?
Şu an çok şey izliyorum. Böyle tatlı tatlı.
Ne yapacak? Nasıl batıracak? Yayını bitirmeden. Hayvanlar doğa hakları kapsamında korunan hak özneleridir. Aslında belki de doğa hakları kapsamında olması belki çok iyiye kullan yani hak öznesi olmak için işte doğayı korumak gibi bir kılıf altında ancak hak öznesi olur. Yoksa hayvan sırf var olduğu için bir hakka sahip değildir anlamına geliyor mudur bilmiyorum. O kadar incelemediğim için haberi şu an kapattım.
Bu habeas corpus'ta, şimdi sen ona bakarken ona baktım. Bir hakkın yani şeyle alakalı. Şimdi sana bunu çevirmeye çalışacağım. Çeviremedim. Google'a yazıp bulabiliriz ya da şimdi ben hemen sana şuradan yazabilirim. Yani şurada yaz.
Önceki konuya dair İrem kutsal meme diye bir şey var mesela demiş ama kutsal memenin de tabii ki görünmesi, her türlü görünmesi çok yanlış bir şey. Öncelikle insan memesi, gerisi hep seks zaten kadın dediğin.
Meme garip bir konu gerçekten ya. Yani insanların memeye bakış açıları, yani ki memeye illa bir seks objesi olarak bakmak zorunda olmadan da rahatsız oluyorlar. Mesela çocuğunu emziren bir kadını gördüklerinde de kapat o memeyi, üzerini şey yap falan diye. Geçenlerde onunla ilgili bir tweet gördüm. Bir kadın bir yerde bebeğini emzirirken işte birisi gelip yanına uyarmış. Hani cover yourself demiş. O da almış kafasına şey bez takmış böyle ama memesi açıkta olmaya devam ediyor. Komik gelmişti. I covered myself diye de yazmışlar.
Şöyle de bir şey dolaşıyordu. Bununla ilgili daha önce görmüştüm ben. Aynen böyle işte emziren bir kadın ve bu resimdeki sorun ne gibi bir soru var. Kaydırdığında sonrakinde de sorunun ne olduğu yazıyor. Kadının önündeki masada bir terlik duruyor. Hani terliğin masada durması hijyenik değil sorun bu. Yani, yoksa
evet.
Yine emziren bir anne var ortamda yani bunda bir.
Ya ne kadar normal bir şey aslında yani. Neden bu kadar kapat oranı, açma oranı? Ama işte bu da şeyle alakalı, yine toplumun ona yüklediği anlamlar falan. Bütün bana evet. Bile küçükken söylenmişti. Meme uçların belli oluyor falan. Hani sanki böyle gizlenmesi gereken bir şey. Sırf bu yüzden hala böyle kambur yürüyen, hani ne yazık ki vücut gelişimi kambur olacak şekilde tamamlanmış olan sayısız arkadaşım var, senin de vardı.
Evet. Evet. Ergenliğe diğerlerinden daha erken girmiş kız çocuklarının mesela bununla ilgili uğradığı zorbalık genellikle çok yaygın ve korkunç bir şey.
Evet, ve insanın kendi bedenindeki bir parçadan korkması, sıkılması, işte şey yapması ve onu saklaması gereken bir şeymiş olarak işte yapıyorlar. Tam cümleyi hiç kuramadım. Cümle asla özne yükle uyumlu olmadı ama anlatabildim evet. Diye tahmin ediyorum.
Her türlü taciz, tecavüz, cinsel saldırı da mağdur suçlu olduğu için yani evet. Memesinin ucu görünür, dekoltesi vardır, bir şey vardır. Yani saldıran değil de mağdur suçlu olduğu için bazı kültürlerde. O yüzden kendini koruması, kapatması, evet. Başkasını tahrik edebilir ve ederse suç.
Ne kadar acayip kültürler. 20
ne kadar acayip. Neyse ki oralarda doğmamışız değil mi?
Evet. Ya, çok şükür.
Ben de ironiyi öğrendim bir gazeteciden.
Gerçekten bir gazeteci bize bugün bilmediğimiz birçok şey öğretti. O yüzden o bir gazeteciye çok teşekkür ederiz.
Evet. Yani o gazetecinin artık şey overdose'unu yaşaya yaşaya bence umarım bir daha bahsetmemiz gereken bir şey olmaz en azından.
Ya da bence şu da olabilir mesela, kendisi bu bizim yayınımızı izlemiyordur büyük ihtimalle de, mesela dediğin gibi Suat'la Nevşin'in yaptığı yorum şeyi canlı yayın izleyebilir. Ondan sonra oradan bir şeyler öğrenebilir. Ondan sonra ya bir dakika ben burada bir yanlış bir şey mi söyledim acaba diye araştırır falan. Mükemmel olur bence böyle bir şey. Düşünsene yani 7.2 milyon takipçisi olan bir gazetecinin hem ben şunu yanlış bakmışım, böyle de bir tarafı varmış diye bir düzeltme yapması mükemmel bir şey olabilir.
Evet ama yapacak mı? Yapar mı?
Bilmiyoruz onu ama yapsaydı harika olmaz mıydı? Bunu konuşuyoruz şu an.
Varsayımsal bir umut. Evet, artık yavaş yavaş kapatsak mı?
Evet.
Sana kaç göz yapıyorum, yorumu oku diye bir
yandan. Vegan patates yorumuna katılıyorum. Dinlemekten en keyif aldığım vegan içerikli YouTube kanalıydı sanırım. Eğleniyordunuz siz ve bize de geçiyordu enerji. Gerçekten eğleniyorduk, evet.
Civcivden eğleniyor.
Teşekkürler ayrıca. Evet, artık.
Belki isterse Oğuz buraya gelir.
Evet.
Gelebilirse. Şu an gördüğüm kadarıyla çeşitli yoğunlukla içerisinde.
Onur, bugün.
Çalışıyor.
Evet, hadi artık gidelim yavaş yavaş. Çünkü konularımız bitti. Umarım bu yayınımızda kimseyi gücendirmemişizdir. Bir gazeteciyi, bir şarkıcıyı, bir sanatçıyı. Bir OnlyFans. OnlyFans neyi? Yayıncısını.
Oğuz da Feyza, isterseniz kendinize kendiniz yayını alın veda ederken, bu arada şu an kameralarını açtılar. ben kimseyi gücendirmememizi değil de herkesi bir şeyleri sorgulamayı ve şefkatli ve doğrunun peşinden bilginin tek doğru vardır.
İşte o tek doğrunun peşinden koşmamız lazım. O tek doğru. Peşinden. Hepimiz aynı tek doğrunun peşinden koşalım ama lütfen.
Motive etmemizi umarım. Evet, Tayin Partisi de bize katıldı bu arada. Kendileri bize arka planda destek veriyorlar.
Aa, veganlar ne yiyormuş?
Aynen. Şöyle biz de tatlı bir veda edelim istedik. Haftaya görüşmek dileğiyle.
Ama biz yiyemiyoruz. Bunlar hep çok güzel şeyler yiyorlar ya.
Bizim için o kadar da tatlı olmadı ya. Siz niye öyle
ya
düşündünüz
ki? Ya aslında şey, tayin pekmez de.
Pankek
ya. Pankek.
Evet. Yapıyorlar biz işte. Yok. Bazı veganlar çok yiyorlar.
Tayin pekmez bir pankek.
Evet. Şu an masamda baktım gösterebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum gerçekten.
İçiyorum ben de. O zaman haftaya bakalım.
Sizin yerinize de yiyeceğiz.
Teşekkür ederiz. Evet,
sağ ol. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Neyse, bir dahaki yayında gerçekten bir tarif falan verin de bari. Böyle biz de bir şeyler yapabilelim evde.
Biz Ramazan'da tarif vermeye başlayalım. İyi oldu.
Evet, gerçekten. Hiç onu düşünmedim. Kusura bakma. İftar tarifi verilebilir. Biz birkaç niye öyle diyorsun Öykü?
Doğru.
İftarlık verilebilir yani. Neyse. Evet.
O zaman haftaya ve her cumartesi saat 11'de canlı yayında burada olacağız. Kesin bilgi. Tüm platformlarda ismimiz Civciv Kreatif. Bizi takip ederseniz seviniriz. Haftaya evet, görüşmek üzere.
Yayında kaldığınız için çok teşekkürler. Hoşçakalın.
Bitiremedi.